11. ayrım. Sayfa no 74. Dimitriyevich boş kutuları dükkanda bırakmıştı. Fakat ismini soluk harflerle yazmış olduğu kumaş parçasını eve getirdi. Bunu katlayıp Argo Unov kumaş fabrikalarının yaldızlı başlıklarını taşıyan eski mektup kağıtlarının durduğu çekmeceye koydu. Alexander Dimitriyevich, hepimiz aç kalsak bile Sovyetlerin yanında çalışmayacağım dedi. Galina Petrovna inleyerek bir şeyler yapmaları gerektiğini söyledi. Hiç beklemez derken Argo Unov fabrikalarının eski muhasebecileri imdatlarına yetişti. Adam gözlüklüydü. Sırtına da bir asker kaputu giymişti. Öyle tıraş olmaya falan da pek aldırmıyordu. Fakat saygılı bir tavırla ellerini ovuşturmasını biliyordu. Bütün şartlar altında üstlerine itaati bilen bir tipti. Adam, "Vah vah, Alexander Dimitriyevich Hazretleri" diye üzüntüsünü belli etti. "Siz böyle yaşayacak bir insan değilsiniz. Şimdi bir araya gelip işbirliği yaparsak, siz biraz daha para yatırın, ben de bütün işleri halledeyim." Böylece ortak oldular. Alexander Dimitriyevich sabun yapacaktı. Tıraş olmayan muhasebeci de bunları satacaktı. Aleksandrovski çarşısında mükemmel bir köşe bulmuştu. "Ne? Sabunu nasıl yapacağımızı mı soruyorsunuz? Bu omlet kadar basit bir şey. Ben size mükemmel bir sabun tarifi getireceğim. Şu anda en önemli şey sabun. Halk uzun zamandır sabunsuz kaldı. Bunları elimizden kapacaklar. Bütün sabuncuları iflas ettireceğiz. Bozulmuş domuz yağı alabileceğimiz bir yer biliyorum. Bu yenilecek gibi değil. Fakat sabun için mükemmel." Alexander Dimitriyevich son kalan parasını da bozulmuş domuz yağına yatırdı. Yağı büyük pirinç çamaşır kasanına koyarak mutfaktaki ocağın üstünde eritti. Gömleğinin kollarını dirseklerine kadar sıvamış, gözlerini kırpıştırarak tahta bir kaşıkla buharları çıkan erimiş yağı karıştırıyordu. Dairede soba olmadığı için mutfak kapısını açık bırakarak etrafı ısıtabiliyorlardı. Bir fabrika bodrumunun o acı ve küflü kokusu lekeli tavana kadar yükseliyordu. Galina Petrovna mutfak masasında bozuk domuz yağını bıçakla parçalıyor, arada sırada gürültülü gürültülü boğazını temizliyordu. Lydia piyano çalıyordu. Kız daima iki şeyle övünüyordu: her sabah yarım saat fırçaladığı şahane saçları ve günde 3 saat çalıştığı piyanosu. Galina Petrovna kızına Chopin çalmasını söylemişti. Lydia Chopin çalıyordu. Bu eski bir parkın karanlığında ağır ağır düşen gül yapraklarını hatırlatan ince müzik sabun dumanlarının arasında hafifçe duyuluyordu. Galina Petrovna gözyaşlarının neden bıçağın üstüne düştüğünü bilmiyordu. Domuz yağının gözlerine dokunduğunu sanmaktaydı. Kira kitabını almış masanın başına geçmişti. Kazandan çıkan koku boğazını yakıyordu. Fakat kızın buna aldırış ettiği yoktu. Bir gün yapacağı köprü için kitaptaki kelimeleri öğrenmesi gerekirdi. Fakat sık sık duruyordu. Eline, sağ elinin avucuna bakıyordu. Usulca avucunu yanağına sürüyordu. Böylece ömrünce hoşuna gitmeyen şeylere teslim olduğunu sanıyordu. Kira kızarıyordu ama bu dumanların arasında kimsenin durumunu görmesine imkan yoktu. Sabun pis kahverengi, yumuşak ve suluca kareler haline gelmişti. Alexander Dimitriyevich eski yat ceketinin pirinç bir düğmesini bularak her karenin 4 köşesine birer çıpa bastı. "Tıraş olmayan muhasebeci çok iyi bir fikir," dedi. "Bir markamız olmalı. Buna Argo Unov'un Bahriye sabunu diyelim. Tam iftirale uygun bir isim." Yarım kilo sabun Alexander Dimitriyevich'e piyasadakinden daha pahalıya mal oldu. Ortağı oralı olmadı. "Bu bir şey değil, daha da iyi. Fazla para verince sabunu daha çok düşünürler. Bu iyi cins sabun. Zhukov'un pis sabunlarına benzemiyor." Adamın deri saplarını omuzuna geçirerek taşıdığı bir tepsisi vardı. Kahverengi sabunları dikkatle tepsiye yerleştirip Aleksandrovski çarşısına gitmek üzere ıslık çalarak evden ayrıldı. Kira Enstitüsü'nün holünde yoldaş Sonya'yı gördü. Kadın 5 genç öğrencinden kurulu bir gruba nutuk çekiyordu. Yoldaş Sonya'nın etrafında daima bir sürü genç öğrenci bulunuyor, kadın da kısa kollarını bir kanat gibi sallayarak durmadan konuşuyordu. "Ve yoldaş Sierov, proleter öğrencilerin menfaatlerini korumak için savaşan en değerli mücahidimizdir. Yoldaş Sierov'un ihtilaldeki rolü çok önemlidir. Yoldaş Sierov, Melitopol kahramanıdır." Başına bir asker kasketi giymiş olan çilli bir çocuk hızla giderken birdenbire durup yoldaş Sonya'ya bağırdı. "Melitopol kahramanı mı? Sen Andrei Taganov'dan söz edildiğini hiç duymadın mı?" Bir ayçiçeği çekirdeği atarak Sonya'nın deri ceketinin düğmelerinden birine vurdu. Sonra sallana sallana uzaklaştı. Yoldaş Sonya cevap vermedi. Kira kadının yüzündeki ifadenin hiç de hoş olmadığını fark etmişti. Yoldaş Sonya'nın boş olduğu ender anlardan birini yakalayarak kadına sordu. "Yoldaş Taganov nasıl bir insandır?" Kadın başını kaşıdı fakat artık gülümsemiyordu. "Fevkalade bir isyancı sanırım. Bazıları öyle diyorlar. Fakat ben onun iyi bir proleter olduğunu sanmıyorum. Çünkü bir insanın arada sırada yumuşaklık gösterip yoldaşlarıyla biraz dostluk etmesi lazım gelir. Eğer sen yatak odasını düşünüyorsan buna imkan yok yoldaş Argo Unova. O kırmızı bayraklarıyla yatan bir aziz. Bunu benim gibi bilgili birinden öğrenmen yerinde olur. Kira'nın yüzündeki ifadeyi görünce bir kahkaha attı. Giderken de omzunun üstünden "Biraz proletarya bayağılığının sana zararı dokunmaz," diye bağırdı. Andrei Taganov yeni öğrencilere ders verilen kalabalık salona tekrar girdi. Kalabalığın arasında Kira'yı görerek usulca ona yaklaştı ve "Yarın gece için bilet," dedi. "Mihailovski Tiyatrosu, Rigoletto." "Oo Andrei, gelip senin evinden alabilir miyim?" "14 numaradayız, 4. kat, arka merdivenden çıkacaksın." 7.30'da gelirim. Sana teşekkür edebilir miyim? Hayır. Sana yer açayım da otur. İmkansız, gitmem lazım. Başka bir konuşmayı dinlemem şart. Ses çıkarmadan usulca kapıya doğru gitti ve kızın gülen yüzüne bakmak için sadece bir kere başını arkaya çevirdi. Kira, Galina Petrovna'ya ultimatomu verdi. "Anne, bana bir elbise lazım. Yarın operaya gideceğim." "Ne? Ne? Opera mı?" Galina Petrovna soyduğu soğanı yere düşürdü. Lydia da elindeki işlemeyi düşürmüştü zaten. Lydia heyecanla "Kiminle gideceksin?" diye sordu. "Üniversiteden bir çocukla." "Yakışıklı mı?" "Bir bakıma öyle sayılır." Galina Petrovna "ismi nedir?" diye atıldı. "Andrei Taganov." "Taganov mu? Hiç duymadım. İyi aileden mi bari?" Kira gülümseyerek omuz silkti. Sandığın dibinde bir elbise buldular. Galina Petrovna'nın koyu gri, yumuşacık ipekliden bir esvabı. 3 prova yapıldı ve Galina Petrovna ile Lydia uzun uzun görüştüler. Ana kız tam 18 saat dikiştiktiler. Küçük yağ kandilinin ışığında durmadan çalıştılar ve nihayet Kira'nın elbisesi ortaya çıktı. Bu kısa kollu, gömlek yakalı basit bir giysiydi. Çünkü elbiseye süs yapacak bir şey bulamamışlardı. Yemekten evvel Kira, "O geldiği zaman dikkatli olun," dedi. Çünkü kendisi komünist. "Bir kom, Galina Petrovna tuzlu aktarı kabın içine düşürdü. Lydia neredeyse boğulacaktı. "Kira, sen bir komünist arkadaş olamazsın. Onlardan ne kadar nefret ettiğini bağırarak söyledikten sonra bunu yapamazsın." "Kendisinden hoşlandım." "Kira, bu küstahlık. Sen toplumsal durumunla gururlanmıyorsun. Bu eve bir komünist nasıl getirirsin? Ben kendi hesabımı onunla konuşmayacağım." Galina Petrovna tartışmaya girmedi. Acı acı işini çekti. "Kira, sen kötü durumları daha da korkunç hale getirmesini biliyorsun." Zil çalınca inançlarına rağmen Lydia koşup kapıyı açtı. Andrei kasketini çıkararak "Kira'yı görebilir miyim?" dedi. Lydia buz gibi bir sesle cevap verdi. "Tabii." Kira herkesi tanıştırdı. Alexander Dmitrievich sadece "iyi geceler" diye mırıldandı ve bir daha ağzını açmadı. Gözlerini dikmiş endişeli endişeli misafire bakıyordu. Lydia başıyla selam verip arkasını döndü. Fakat Galina Petrovna heyecanla gülümsedi. "Yoldaş Taganov, kızım büyük kızıl tiyatrolarımızdan birinde gerçek bir proletarya operası seyredeceği için çok memnunum." Kandilin ışığında Andrei ve Kira göz göze geldiler. Genç kız onun sakin ve kibar bir tavırla selam vererek annesinin sözlerine karşılık verdiğini kalbinde derin bir minnet duydu. Devlet akademi tiyatrolarında haftada 2 gün sendika günü olarak kabul edilmişti. O zaman halka bilet satılmıyordu. Bunları yarı fiyata sendikalara veriyorlardı. Mihailovski tiyatrosunun antresindeki şık ve yeni elbiseli, askeri tünikli adamların arasında hotür çizme giymiş birkaç kişi ayaklarını sürüyerek dolaşıyor, nasırlı eller çekine çekine kürk kulaklıklı deri kasketleri çıkarıyordu. İşçilerin bazısı şaşkın ve rahatsızdı. Bazıları ise küstah tavırlar takılmışlardı. Bu şahane dekora kafa tutar gibi ay çekirdeği çiçeklerini kırıyorlardı. Sendika subaylarının eşleri kalabalığın içinden gururla geçmekteydiler. Son moda yeni elbiseler giymişler, saçlarını yaptırmışlardı. Manikürlü tırnakları ve rugan ayakkabılar pırıl pırıl parlıyordu. Lüks otomobillerin motorları homurdanıyor ve bunlar ışıklı giriş kapısının önünde duruyorlardı. Arabalardan kalın kürk paltolar giymiş adamlar inerek hızla kaldırımdan geçiyor ve paçavra içindeki program satıcılarına para atmak için eldivenli ellerini ceplerinden çıkarıyorlardı. Program satıcıları soğuktan donup morarmışlardı. Zavallılar dalkavukça tavırlar takınarak bu sendikacılardan oluşmuş dinleticilerin arasında dolaşıyorlardı. Çünkü bu daha zengin, azametli ve karnı doymuş halk başka gün tam para verip gelen dinleyicilerden daha nüfuzluydu. Tiyatro eski kadife, mermer ve naftalin kokuyordu. 4 balkon kristal zincirlerden meydana gelmiş muhteşem avizeye doğru yükseliyordu. Avizenin ışığı bir gökkuşağı gibi tavana vurmaktaydı. 5 yıllık İhtilal Tiyatrosu'nun bu ağır ve haşmetli havasını etkileyememişti. İhtilal Tiyatrosu'da bir tek iz bırakmıştı. Çarlık ailesine ait olan tam ortadaki kocaman locanın üstündeki imparatorluk kartalını kaldırmışlardı. Kira uzun saten etekleri, çıplak beyaz omuzları ve avizenin kristalleri gibi parlayan pırlantaları hatırladı. Şahane tuvaletli kadınlar tiyatronun portakal rengi halı döşenmiş geniş geçitlerinde ağır ağır dolaşırlardı. Artık pek az elmas vardı. Elbiseler de koyu renkli ve ciddiydi. Yakalar kapalı, kollarda uzundu. Yumuşak gri ipek elbisenin içinde dimdik duran Kira, yıllar önce gördüğü kadınlar gibi yürüdü. Deri ceket gitmiş, uzun boylu genç adamın koluna girmişti. Perde açılıp sessiz ve karanlık tiyatroyu müziğin ezgileri kaplayınca Kira'nın boğazına bir şey tıkandı sanki. Kız nefes alabilmek için ağzını açtı. Müzik büyüyor ve kendisini tutan duvarları aşabilmek için gürlüyordu. Bu duvarların ötesinde ayçiçeği kandilleri, kuyruğa girmiş tramvay bekleyen adamlar, kırmızı bayraklar ve proletaryanın diktatörlüğü vardı. Sahnede bir İtalyan sarayının mermer sütunlarının yanında duran kadınlar zarif tavırlarla ellerini sallıyorlardı. Sanki müziğe uyarak dalgalanan kamışlardı onlar. Göz alıcı ışıkların altında uzun ipek kadife etekler pırıl pırıl parlıyordu. Genç ve kedersiz insanlar bu ışık ve müziği adeta içiyorlardı. Mantua dükü, karanlıkta kalan gri renkli, yorgun ve çizgili yüzlere gençlik ve kahkaha dolu aryayı söyledi. Karanlıktaki yüzler kısa bir zaman içinde olsa o saati, günü ve yüzyılı unutabileceklerdi. Kira bir ara Andre'ye göz attı. Genç adamın sahneye baktığı yoktu. Dönmüş Kira'yı seyrediyordu. Perde arasında antreye çıkınca Pavel Sierov koluna girmiş olan yoldaş Sonya'yı gördüler. Pavel Sierov kusursuz giyinmişti. Sonya'nın sırtında buruşuk bir ipek elbise vardı. Üstelik sağ kolunun altı da boydan boya yırtılmıştı. Kadın neşeli neşeli gülerek Kira'nın omzuna vurdu. Demek sen de proleter oldun. Yoksa yoldaş Taganov burjuva mı olmaya karar verdi? Pavel Sierov araya girdi. Kalpsizlik ediyorsun Sonya. Soluk dudakları geniş bir gülümsemeyle aralandı. Yoldaş Argonova'yı bu akıllılığından dolayı kutlamalıyız. Kira, ismimi nereden biliyorsunuz diye sordu. Şimdiye kadar benimle karşılaşmamıştınız. Adam nazik bir tavırla cevap verdi. Biz birçok şeyi biliriz. Yoldaş Argonova, evet birçok şeyi biliriz. Yoldaş Sonya da güldü. Sierov'u kolundan çekerek kalabalığın arasına karıştı. Eve dönerlerken Kira, Andrei dedi. Operayı beğendin mi? Hayır, pek beğenmedim. Andrei, neleri kaçırdığının farkında değil misin? Hayır Kira, bu sana saçma geldi. Üstelik faydasız. Faydasız olan şeyleri sırf güzel oldukları için beğenemez misin? Hayır, fakat opera çok hoşuma gitti. Müziği mi beğendin? Hayır, senin dinleyişin hoşuma gitti. Eve dönüp köşedeki yatağına yatan Kira, genç adamın yeni elbisesi için bir şey söylememiş olduğunu hatırlayarak üzüldü. Kira'nın başı ağrıyordu. Salonun pencerelerinden birinin içine oturmuştu. Bir eliyle başını tutuyordu. Kolunu da yandaki masaya dayamıştı. Camda tek elektrik ampulünün yansıyan sarı ışığını ve kendi yorgun yüzünü görüyordu. Karışmış saçları yüzüne doğru düşmüştü. Ampul ve o yüz dışarıdaki manzaranın önünde anlamsız bir gölge gibi duruyordu. Güneş batmak üzereydi. Güneş bir ölünün kanı kadar soğuk ve korkunçtu. Kira holden gelen buz gibi havayı hissediyordu. Yakası boğazını sıkar gibiydi. Hiçbir ders bu kadar uzun gelmemişti ona. Daha aralığın ikisiydi. Birçok gün bekleyecek ve bir sürü ders dinleyecekti. Bir ara parmaklarıyla pencereye vurduğunu fark etti. Her vuruş iki eceli bir isimdi. Parmakları durmadan inatla bu adı tekrarlıyordu. Kira'nın iradesine baş eğmeyen parmaklar beyninin bir yerine gömülmüş olan kızın duymak istemediği o üç harfli adı tekrarlıyordu. Sanki içinden bir ses yardım ister gibi bağırıyordu. Dersin ne zaman sona erdiğini fark etmedi. Uzun ve karanlık koridordan geçerek bembeyaz kaldırıma açılan kapıdan çıktı. Karlara bastı. Buz gibi rüzgarı hissederek paltosuna sıkı sıkı sarıldı. Karanlıklardan bir ses "İyi geceler Kira" dedi. Bu sesi çok iyi tanıyordu. Ayakları durdu. Sonra nefesi kesildi ve kalbi deli gibi çarpmaya başladı. Kapının dışındaki karanlık köşede duvara dayanmış duran Leo kıza bakıyordu. "Leo, buna nasıl cesaret ettin? Seni görmem gerekiyordu." Yüzü soluk ve ciddiydi. Gülümsemiyordu. Sonra hızla yürüyen birinin ayak sesleri duyuldu. Sierov yanlarından geçti ve birdenbire durarak karanlığa baktı. Kira'ya da bir göz attıktan sonra omuzlarını silkerek hızla uzaklaştı. Fakat caddede giderken bir kere daha arkasına dönüp baktı. Kira, "Buradan gidelim." diye fısıldadı. Leo bir kızak çağırdı. Kızı bindirip kalın kürk battaniyeyi dizlerine örttü. Kızak hareket etti. Leo, bunu nasıl yaptın? Seni başka türlü bulmama imkan yoktu. Ve sen? Kapıda tam 3 saat bekledim. Umudumu kaybetmek üzereydim. Fakat bu tehlikeli bir şeydi, çok tehlikeli. Sen yine dışarıdan geldin, değil mi? Evet. Peki, bana ne söylemek istiyordun? Hiç, sadece yüzünü görmek istedim. Amirallik dairesine gelince Leo kızağı durdurttu. İnip rıhtımda yürüdüler. Nehir buz tutmuştu. Kıyıların arasındaki kalın buz tabakası geniş beyaz bir yol gibi duruyordu. İnsan ayakları yoldaki karların üstünde izler bırakmıştı. Ortalıkta kimsecikler yoktu. Kıyıdan donmuş nehre indiler. Bu beyaz boşlukta sessiz sedasız yürüdüler. Tek başlarına kalmışlardı. Nehir şehrin kalbinde beyaz bir çatlaktı. Sessiz gökyüzüne uyan nehir karlar altında sakin sakin yatıyordu. Çok uzaktaki fabrikaların kapkara bacaları tıpkı siyah kibritlere benziyorlardı. Güneşin batışını selamlar gibi kahverengi dumanlar çıkarmaktaydılar. Güneşin batışı tıpkı kanlı bir yarayı andırıyordu. Sonra yara daralıp kapandı ve kan ağır ağır gökyüzüne dağıldı. Gökyüzü donuk turuncu bir renk aldı. Sonra gitgide açılarak sarardı ve tatlı bir mora döndü. Renkler koyulaştı. Artık gökyüzü yumuşak bir maviliğe bürünmüştü. Uzakta, yukarıda kalan evler kesik gölgelere benziyorlardı. Bazı camlara güneşin son kızıl ışıkları vurmuştu. Diğerleri kar gibi mavimsi bir renkte parlamaktaydılar. Amiralliğin altın kulesi karanlığa gömülmüş şehirde ikinci bir güneş gibi parlıyordu. Kira, "Bugün seni düşündüm," diye fısıldadı. "Demek beni düşündün." Leo'nun parmakları kızın kolunu acıtıyordu. Genç adamın gözlerinde alaylı ve sert bir ifade vardı. Fakat yine de bu tahakküm eden gözler gururlu bir anlayışla kızı okşuyordu. Kira, "Evet," diye mırıldandı. Nehrin ortasında durdular. Yapayalnızdılar. Bir tramvay gürültüyle köprüden geçti. Bu arada köprünün su altında kalan ayakları sarsıldı. Leo'nun suratı asıktı. "Ben de seni düşündüm. Fakat aslında seni düşünmeyi istemiyordum. Şimdiye kadar kendimle mücadele ettim." Kira cevap vermedi. Dimdik duruyordu. Bütün sinirleri gerilmişti. Genç adam yüzünü ona yaklaştırdı. "Sana söylemek istediğim şeyi biliyorsun." Kız düşünmeden, kafasını kullanmadan delikanlının iradesine uyarak kendisine yabancı bir sesle cevap verdi. "Evet." Leo'nun öpüşü bir yara kadar acıtıcıydı. Kira kollarını kendisine şaşırtan adamın boynuna doladı. Leo'nun çok hafif bir sesle fısıldadığını duydu. Birbirlerine o kadar yakınlardı ki Kira bu sözleri ilk önce dudaklarıyla hissettiğini sandı. "Seni seviyorum Kira." Genç kız emir almış gibi konuştu. "Seni seviyorum Leo. Seni seviyorum. Seni seviyorum." Yoldan bir adam geçti. Sigarasının ufacık ateşi karanlıkta zikzaklar çiziyordu. Leo, kızın koluna girerek onu kalın karlarla kaplı, tehlikeli yoldan geçirip köprüye çıkardı. Çelik kemerlerin karanlıklarına dalarak durdular. Madeni kafeslerin arasından kararan gökyüzünü görüyorlardı. Kira, genç adamın neler söylediğinin farkında değildi. Sadece Leo'nun kendisini öptüğünü hissediyordu. Paltosunun yakasının da açılmış olduğunun farkında değildi. Yalnız Leo'nun elinin göğsünde olduğunu biliyordu. Bir tramvay üstlerinden geçince köprü yine sallandı. Tramvay geçip uzaklaştıktan sonra bile köprü gıcırdamaya devam etti. Kızın ilk hatırladığı sözler "Yarın gelirim" oldu. Kendisini toplayarak doğruldu ve güç bela konuştu. "Hayır, bu çok tehlikeli. Korkarım seni gördüler. Enstitüde casuslar var. Bir hafta bekle." "O kadar uzun mu?" "Evet. Burada mı bulaşacağız?" "Hayır, eski yerimizde. Gece 9'da. Beklemek çok güç olacak." "Evet Leo. Leo. Ne var?" "Hiç. Sadece ismini duymak hoşuma gidiyor." O gece köşedeki yer yatağında hareketsiz yatan Kira, küçük pencereden görünen lacivert gökyüzünün açılarak pembe bir renk aldığını gördü.